Ayrım 10.
New York 1916 adlı tarihi etütte belirtildiği gibi, kabilenin matematik üstadı Eliyah Infinit Simiyah'ın güzel kızını kendisine vermemesi üzerine matematikten soğuduğu için bir süre kargı yapımıyla uğraşmış. Tanınmış psikolog Erik Fromm ise daha sonraki yaşantısıyla içe dönük bir insan izlenimi uyandıran Solomon'un saldırgan amaçlara hizmet edemeyeceğini ileri sürüyor ve kargı yapımıyla ilgili hikayeyi tamamen bir hayal ürünü bularak reddediyor. Otto Spender de Infinit Simiyah'ın öldürme arzusunu bilinçaltında duyabileceğini belirterek bu duyguyu başka bir yöne çevirmek amacıyla kargı yapımcılığını seçmesini Solomon'un iç gerçeklerine uygun görüyor. Ayrıca kabilenin savaşçı sınıfıyla ilişkiler kurarak karşılık görmeyen aşkını politik bir yöne çevirdiğini sözlerine ekliyor. Gerçekten de savaşçı sınıfın yardımıyla bir coup d'état yaparak kabile başkanlığına geçtiği hususunda sağlam belgeler var elimizde. Anlaşılan Spear, kitabını elinden düşürmediği filozof Emeritus'un silahları ellerinde bulunduranlar, bir gün milletlerin kaderine sahip olacaklardır ilkesini bütün kalbiyle benimsemiş. Kabile başkanlığını ele geçirdikten sonra, 59 yaşındaydı, mücadele uzun sürmüştü, Ahdi Atik'teki birçok kral gibi 4 kere evlenen Solomon Spear, 14 çocuk sahibi oldu. Mizahla başının hoş olduğuna dair elimizde bir kayıt bulunmadığı için, kendisinden önce 3 tane Solomon gelmediği halde birdenbire Solomon 4 adını almasının nedeni pek anlaşılmıyor. Ayrıca yalnız kralların numaralanması adet olduğu bilinirken küçük bir kabile başkanının karşımıza dördüncü bir Solomon olarak çıkması da inanılır gibi değil. Yahudiler hakkında oldukça alaylı bir tarih yazmış olan İbn Kelami bu sayının Solomon'un dördüncü sınıf bir lider olmasından çıktığını söylüyor. Söylentileri bir yana bırakarak tarihi belgelerle konuşmak gerekirse incelememizi ciddi ve güvenilir Alman tarihçilerinin bilgilerine dayandırmak yerinde olacaktır. Aynı zamanda Araplar hakkında da dikkate değer görüşler ileri sürmüş olan Henrik Röntgen, Solomon Spear'ın Röntgen'de Solomon'un soyadını böyle yazıyor. M.Ö. 550 ile 540 yılları arasında Kudüs'te baş gösteren karışıklıklardan yararlanarak 8 ay kadar krallık ettiğini yazmak suretiyle meseleye biraz olsun ışık tutuyor. Böylece Solomon, karanlık kabilesinin başından birdenbire krallığa yükselmiş oluyor. Son yıllarda yaptığı kazılara dayanarak yazdığı kitabın en son bilgileri taşıması gerektiğine göre bu ihtimal üzerinde de durmalıyız. Röntgen'e göre bu iktidarın kısa sürmesinde Solomon'un kişiliğindeki kararsız ve çelişik yönlerin büyük payı var. Ordunun desteğini sağladığı halde onları tutmasını bilmemiş, ordunun ve şartların sayesinde kral olduğunu unutmuş görünüyor. Devlet parasıyla kıyıda köşede kalmış bütün kitaplarını yayımlatmış. En kötüsü Araplara yapılan gizli bir silah satışına adı karışıyor, tahtını terk etmek zorunda kalıyor. Bu durumda tekrar kabilesinin başına geçmek ağrına gitmiş olmalı ki ailesini yanına alarak Antiyok, bugünkü Antakya dolayına yerleşiyor. Burada kendini matematik ve felsefeye veriyor. Yalnız bu arada yazdığı felsefi bir şiirin resmi makamları tedirgin etmesi üzerine adalara kaçmak zorunda kalıyor. Şiirin tehlikeli bir yönü yok. Bugün kimse başını çevirip bakmıyor böyle tehlikelere. Ayrıca o zaman da Solomon hakkında kovuşturma yapılmamış. Fakat aslında çok kuşkulu bir insan bu Solomon. Bir yandan hükümetin hoşuna gitmeyeceğini bile bile böyle şiirler yazmaya cesaret ediyor, bir yandan da alabildiğine korkuyor. Başına gelenler de herhalde sinirlerini çok bozmuş olmalı ki, bugün hiçbir savcı ile insanın başını derde sokmayacak ve edebi zevk bakımından oldukça tenkite uğrayacak, masum bir şiir yüzünden Kıbrıs'a sığınmış. Oysa Antakya'nın felsefe çevrelerinde adı duyulmaya başlamış o sıralardı. Olayın en acıklı yönü de bu şiiri toplum meselelerine ilgisini kaybedip tek insana yöneldiği bir devresinde yazması. Toplumsal yaşantıya bir zamanlar bir katkısı olduğunu unutmamış demek. Şiirin Türkçe'ye tercümesi aşağı yukarı şöyle. Mükemmel bir daire çizilemeyeceği gibi aklın ve tecrübenin insanı idaresi kolay değil. Tanrı çizmiyor her zaman kaderimizi. Madde ve ruh arasında çizilen sınırdaki kesinlik yok. Büyük ihanetler pençesinde tutuyor insanı, büyük karışıklıklardan kaçtığı yerlerde bile. Bence tatsız tuzsuz bir şiir. Galiba İbranicesi denildiğine göre biraz daha iyiymiş. Özü bakımından da tutulur yanı yok. Felsefenin ilkelerini bildiği hakkında şüphem var Solomon'un. Matematiğin felsefi meselelerdeki payını da çok büyütmüş ayrıca. Madde ve ruh arasındaki kesin sınırı çizmesi de henüz insana yönelmeyi bilmediğini açıkça gösteriyor. Elbette resmi makamlar bu noktalar üzerinde fazla durmamışlardır. Daha çok Tanrı'nın kaderimizi çizmemesi ve büyük karışıklıklardan kaçılan yerde burası Antakya olacak, büyük ihanetlerle karşılaşılması gibi sözlere takılmış olacaklar. Atalarımdan biri olduğu için fazla yüklenmek istemiyorum adama. Spear'ın bundan sonraki hayatı herhalde başka bir şey yapmak imkanı kalmadığından olacak, büyük bir sadelik içinde geçmiş. Önemli kitaplarının hemen hepsini bu devrede yazmış. Eserlerinin 70 cilt kadar tuttuğu söyleniyorsa da elimize geçenler matematik hakkında bir iki deneme ile Hikmet ve İktidar adlı bir diyalog. Bazı bakımlardan çağına göre ileri düşünceler taşıyan bu son kitap oldukça ilginç. Bir yerinde yalnız tek bir kadınla evlenmenin gereği hakkında sözler bile var. Genellikle iktidardakilere tavsiyelerle dolu bu kitap. Irk ve toprak bakımından ayrı özellikleri olan toplulukların bugünkü İçişleri ve Tarım Bakanlıklarını içine alan bu örgütün kurulmasıyla uzlaştırılabileceği ileri sürülüyor. Solomon 4, 82 yaşında bahçesine yeni bir fidan dikerken ani bir kalp durması sonucu ölmüş. Kargının aile adı olması da Kıbrıs'ın Türkler tarafından ele geçirildiği günlere rastlıyor. Yeni adı Solomon olan aile başkanı, mal ve mülkünü koruma endişesiyle bu soyadını almış. Sonradan adı Müdebbir Süleyman'a çıkan bir adam hakkında başka bir söylenti, bizi Mezopotamya'nın kumlarından Altayların Sarp tepelerine götürüyor. Orta Asya Türklerinin yaşayış ve törelerini bugüne kadar bilinen biçiminden çok farklı bir açıdan ele alarak açıklayan ve son yıllarda bu meseleye hayatlarını adamış birçok Türkoloğu şaşkına çeviren Ortu Alga yazıtları olayını anlatmak istiyorum. Bu yazıtlarda da garip bir rastlantı olacak bir Süleyman Kargı var. Antropoloji uzmanları dışındakilerin sadece bir gazete haberinden ibaret sandıkları Ortu Alga yazıtları meselesi büyük yankılar uyandırmış. Avrupa bilim çevrelerinde elbette ve çeşitli yorumlara yol açmıştır. Gazetelerimizde ise sadece şu kısa haber çıkmıştı. Haber aldığımıza göre halen Özbekistan Sosyalist Cumhuriyeti sınırları içinde olan Ortu Alga mevkiinde birlikte kazı yapan Alman ve Rus arkeologları önce bir tepe sanılan fakat kazının ilerlemesiyle büyük taş yazıtların üst üste konmasıyla meydana geldiği anlaşılan takriben 50 metre yüksekliğinde bir yığın bulmuşlardır. Göktürklere ait olduğu sanılan yazıtların incelenmesine başlanmıştır. Haberi veren ajansın ne tarih ne de arkeolojiden anlayan bir muhabiri bulunmadığı için kazı yerine kimseyi yollayamamış, incelemelere katılmak isteyen Türk bilim adamlarına da Dışişleri Bakanlığı gerekli vazifeyi vermişti. Tabii olayın bu kısmı basından ve dolayısıyla halktan gizli tutulmuştu. Oysa bu kazı ve sonuçları hakkında Avrupa gazetelerinde ve bilimsel dergilerinde çıkan yazılarda bakanlığın bu tutumundan alaycı bir dille bahsediliyordu. Yabancı dil bilen muhalif milletvekillerinden biri de tüccar bir arkadaşının işini bakanla konuşmak üzere Sanayi Bakanlığı'nın bekleme salonunda oturduğu sırada önündeki masada duran dergileri karıştırmaya başlamış ve olayı böylece öğrenmişti. İşini bitirdikten sonra derhal meclise koştu ve bir soru önergesi vererek kazılara neden katılmadığımızı hükümetten sordu. Önergenin görüşülmesi sırasında da olaydan Dışişleri Bakanı'nı sorumlu tutarak kazılara katılmamızın milletler arası itibarımızı artıracağını ve kendimizi tanıtmak bakımından milyonlar sarfıyla elde edemeyeceğimiz bir fırsatı kaçırdığımızı ileri sürdü. Ne var ki vize verilmemesi kanunlara uygundu ve muhalefete de yeni bir kanun teklifi getirmekten başka yapacak bir iş düşmüyordu. Mesele kapandı. Meclisteki görüşmelerde yazıtların mahiyeti hakkında bir söz edilmiyordu. Muhalif milletvekili önerge sahibi makalenin yalnız baş tarafını okumuştu. Durum ilgimi çektiği için bu dergileri bularak okumaya başladım. Kazının başlarında birçok yazılı taş bulunduğu halde kazı ilerledikçe taş yerine toprak çıkmaya başlamış. Kazı yönetenlerin çalışmaları durdurmak istedikleri bir sırada onları seyreden ihtiyar bir köylü 106 yaşındaymış neden işi yarım bıraktıklarını sormuş. Taşların bittiğini anlatmışlar ona. Ne üzülüyorsunuz demiş. Bizim evin duvarlarında çok taş var. Onları alın isterseniz. Anlaşıldığına göre mülkiyet hırsından gerçekten kurtulmuş bir köylüymüş bu. Önce gülmüşler fakat köylü ısrar ediyormuş. Sonunda biraz da dinlenmek amacıyla köylünün evine gitmişler ve hayretle bütün bahçe duvarlarının ve evin aynı taş yazıtlardan yapılmış olduğunu görmüşler. Köylü durumu aşağıdaki basit olayla açıklamış. 1917 ihtilalinde en hareketli ve kimin iktidarda olduğunun bilinmediği günlerde belli olmayan bir nedenle Çar ordularına yardım için deniyor, Ortu Alga yakınlarında bulunan Orta Anadolu'lu bir tüccar yanındaki adamlarıyla birlikte bu tepenin yanından geçiyormuş. O sırada adamlarından biri son dakikalarını yaşıyormuş. Biraz sonra da ölmüş. Hastalığının tifüs olması ihtimalinden çekinerek şehirde hepsinin karantinaya alınmasından korkuyorlarmış. Ölüyü bu tepeye gömmeye karar vermişler. Fakat daha bir iki kazma vurur vurmaz taşlar ortaya çıkmaya başlamış. Tepenin neresini yoklamışlarsa durumun aynı olduğunu görmüşler. Her yerin taş dolu olduğunu anlayan Orta Anadolu'lu tüccar hemen ölüyü başka bir yere gömdürerek adamlarını tepede bırakmış ve doğru kasabaya koşmuş. Kasabada henüz çarın adamları iş başındaymış. İdarecilere biraz da para vererek tepede bir taş ocağı açma ruhsatını kolaylıkla almış ve hemen kazıya girişmiş. Çevre köylere ve iki hükümet inşaatına bir hayli taş satmış. Fakat Kızıl Ordu'nun yaklaşması üzerine korkuya kapılarak ocağı acele kapattırmış ve inşaatların temellerinden çıkan bir kısım toprağı üstüne döktürerek tepeyi mümkün olduğu kadar eski durumuna getirmeye çalışmış. Köylüler de taşları ellerinden gider korkusuyla durumu yeni hükümete bildirmemişler. Arkeologlar hemen çevre köyleri araştırmaya koşmuşlar ve kısa bir süre sonra da yazıtların hemen hepsini toplamayı başarmışlar. Fakat yazıları okumak kolay olmamış. Bilinen Göktürk yazılarına benzemiyormuş bunlar. Sanki yazanlar bunların anlamının bilinmesini istemiyormuş. Sonunda Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ne göre, Sovyet Demokratik Alman Cumhuriyeti'ne göre de Alman bilginleri şifreye benzeyen yazıları çözmüşler. Yazıtın adı Biliktenüs, bilgi denizi anlamına geliyor. Yazıyı okudukça bunun bugünkü ansiklopedilere benzer bir şey olduğunu görmüşler. Taşların toplamı, kaybolanlar dışında, bugünkü kitap sayfasıyla 12 bin sayfa ediyor ve bu hacmiyle dünya ansiklopedileri arasında 7. sırayı alıyor. Bundan 2014 yıl önceki bilgileri kapsadığı düşünülürse 1. sırayı alıyor demektir benzerleri arasında, eğer bir benzeri bulunursa. Biliktenüs hakkında okuduğum birçok makaleden ve eserin İngilizce'ye tercümesi üzerinde bizzat yaptığım incelemelerden bahsetmek istiyorum. Bu eserin bir an önce Türkçe'ye çevrilmesinin yararlı olacağı kanısındayım. İngilizce tercümenin The Ocean of Wisdom, Translated from Greek Turkish by Alexander William Barnett, Oxford University Press, ön sözünde belirtilen bir noktaya değinmeden geçemeyeceğim. Yüzyıllardan beri sürüp gelen ve neden batılılaşmıyoruz, neden her şeyi kendimize benzetiyoruz, neden yüzyıllardır denenmiş uygulamaları yapımıza uyduramıyoruz gibi makale ve kitapların sorularına kesin bir karşılıktır Biliktenüs. Yazıtı incelemeye başlayanlar hemen bunun gibi birçok sorunun karşılığını Biliktenüs'ün deyimiyle tümaç tarsız, yani tümüyle açık seçik ve tartışmaya yer vermeyecek biçimde bulacaklardır. Önce neden Batı kültürünü alıp soysuzlaştırdığımızı sanıyoruz? Batı bizim kültürümüzü alıp soysuzlaştırmış olmasın? Tanzimatla birlikte başlayan garplılaşma hareketleri bir kültürün kötü bir biçimde kopya edilmesi mi demekti? Yoksa biz aslında gene atalarımızdan miras kalan bir medeniyete mi dönüyorduk? Biliktenüs'ü inceleyenler göreceklerdir ki biz yeni uygarlığımızın asıllarını teşkil eden bütün kurumları, akımları ve düşünceleri yeni bir biçime sokarken bir keşmekeş ve bilmezlik içinde değildik. Kökü ta 2000 yıl öncesine dayanan ve her noktası akıllara durgunluk verecek bir biçimde hesaplanmış olan bir bilimselliği sürdürüyorduk. Yoksa ayakta kalabilir miydik? Biliktenüs'ün temellerini attığı tarihi gelişim planımız bugün bile bir tek taşını yerinden oynatamayacağımız muazzam bir abidedir. Bu abidenin gelişiminde rastlantıya yer yoktur. Ansiklopedinin U harfinde us, akıl maddesi, şu kısa şiirle ne kadar büyük bir gerçeği belirtiyor. Tanrı usuk baştan alır, o tuşinir yerge çünkü. Yani Allah aklımızı başımızdan aldı ama bizim yerimize düşünmek için yaptı bunu. Bu sözde ne kadar çok gerçeğin birden gizli olduğunu söylemeye bilmem ihtiyaç var mı? Biliktenüs'ün birçok bölümünü devrin bilim ve özbilgenlik, felsefe alanında ün yapmış Salman Kargo adlı bir düşünür yazmış. Kargo'nun yaşamı hakkında fazla bir bilgi edinemedim. Salman da Biliktenüs'ün başka yazarları gibi karanlıkta kalmayı uygun görmüş. Yalnız giriş kısmında ansiklopedinin bütün ortak yazarları gibi bir iki mısra ile kendinden söz ediyor. Salman gerek ününü acına, Salman kargun saplanmalı bilmez bağrına. 20 yüzyıl geçse gene aradan, çalman gerek kara bu kez bağrına. Burada bilmez cahil anlamına kullanılmış. Ancak 100'e kadar saymanın bilindiği bir çağda bu sayının 20 katını kullanarak günümüzün tarihine kadar düşünmesi Salman'ın ileri görüşlülüğünü ne güzel belirtiyor. Bağrına kara çalmak o günün bilim adamlarının tanınmasına yardım eden bir işaret olsa gerek. Ya da ak, bilmezliği, kara, bilgeliği belirttiğine göre bağrında kara olması bir insanın içten, yürekten gelen bir bilim sevgisini gösterebilir. Salman Kargo ansiklopedinin D, K, M, T ve Z bölümlerinde 20 kadar maddenin yazar olarak görünüyor. Bunların arasında dikenli bitkiler, doğruluk, duvarcılık, karga ve sivri uçlu pusatlar, kartal, kıskançlık, kurum, kümes yaratıkları, hayvanları, masal, moğollar, tartı, tefecilik, tenüs, zenginlik, zor bilim, cebir gibi konuları sayabiliriz. Anlaşıldığına göre Salman'ın ilgilendiği alanlar geniş. Özellikle matematik, biyoloji ve teknik bilimler ağır basıyor. Her sayının kendinden önce gelen sayıdan bir fazla olduğunu ve birle bölündüğü zaman mutlak eşdeğerini verdiğini ve sayıların saymakla tükenmeyeceğini bulmuş. Yanlış tartı araçlarının anlaşılması için de kılgın bir yönetim öne sürüyor. Tanrı'nın kılgın kanıtlanmasının zor bilim yöntemleri ve yer ölçümsel geometrik çizimlerle bulunmasına giriş adlı denemesi Tanrı maddesinde, sonsuz kavramının o çağda bilinmemesi nedeniyle biraz havada kalıyor. Yalnız bu doğa ötel, metafizik deneme içinde eliptik konumdaki, Salman yumurtasal diyor eliptik için, biçimlere dıştan teğet çizilmesi için kılgın bir yöntem kullanmış ve daha önceki matematikçilerin eserlerinde rastlanmayan yeni bir çözüm getirmiş. Salman, Biliktenüs'e yaptığı bu büyük katkıdan sonra inanılması gereken bazı Pers kaynaklarına göre İran Şahı'nın daveti üzerine Tebriz'e yerleşmiş. Bununla birlikte Ortu Alga, Tebriz ve Isfahan'da bulunan üç mezarına ek olarak bir de Çorum'da bir türbesine rastlanması, Kargo'nun Orta Asya'dan doğru Anadolu'ya geldiği ihtimalini de düşündürüyor. Birden fazla Kargo bulunması da mümkün ki bu teoriden meseleyi daha fazla karıştırır endişesiyle şimdilik vazgeçiyorum. Ben bu kargılardan ya da spirilerden hangisinin soyundan geldiğimi bilmiyorum. Mısra 10 tutunamayanların garip yaratıklar ansiklopedisinden. Tutunamayan Disconnectus erectus beceriksiz ve korkak bir hayvandır. İnsan boyunda olanları bile vardır. İlk bakışta dış görünüşüyle insana benzer. Yalnız pençeleri ve özellikle tırnakları çok zayıftır. Dik arazide yokuş yukarı hiç tutunamaz. Yokuş aşağı kayarak iner. Bu arada sık sık düşer. Tüyleri yok denecek kadar azdır. Gözleri çok büyük olmakla birlikte görme duygusu zayıftır. Bu nedenle tehlikeyi uzaktan göremez. Erkekleri yalnız bırakıldıkları zaman acıklı sesler çıkarırlar. Dişilerini de aynı sesle çağırırlar. Genellikle başka hayvanların yuvalarında onlar dayanabildikleri sürece barınırlar. Ya da terk edilmiş yuvalarda yaşarlar. Belirli bir aile düzenleri yoktur. Doğumdan sonra ana baba ve yavrular ayrı yerlere giderler. Toplu olarak yaşamayı da bilmezler ve dış tehlikelere karşı birleştikleri görülmemiştir. Belirli bir beslenme düzenleri de yoktur. Başka hayvanlarla birlikte yaşarken onların getirdikleri yiyeceklerle geçinirler. Kendi başlarına kaldıkları zaman genellikle yemek yemeyi unuturlar. Bütün huyları taklit esasına dayandığı için başka hayvanların yemek yediğini görmezlerse acıktıklarını anlamazlar. Bu sırada çok zayıf düştükleri için avlanmaları tavsiye edilmez. İçgüdüleri tam gelişmemiştir. Kendilerini korumayı bilmezler. Fakat gene taklitçilikleri nedeniyle başka hayvanların dövüşmesine özenerek kavgaya girdikleri olur. Şimdiye kadar hiçbir tutunamayanın bir kavgada başka bir hayvanı yendiği görülmemiştir. Bununla birlikte hafızaları da zayıf olduğu için sık sık kavga ettikleri bazı tabiat bilginlerince gözlemlenmiştir. Aynı bilginler kavgacı tutunamayanların sayısının gittikçe azaldığını söylemektedirler. Din kitapları bu hayvanları yemeyi yasaklamışsa da gizli olarak avlanmakta ve etleri kaçak olarak satılmaktadır. Tutunamayanları avlamak çok kolaydır. Anlayışlı bakışlarla süzerseniz hemen yaklaşırlar size. Ondan sonra tutup öldürmek işten değildir. İnsanlara zararlı bazı mikroplar taşıdıkları tespit edildiğinden belediye sağlık müdürlüğü de tutunamayan kesimini yasak etmiştir. Yemekten sonra insanlarda görülen durgunluk, hafif sıkıntı, sebebi bilinmeyen vicdan azabı ve hiç yoktan kendini suçlama gibi duygulara sebep oldukları hekimlerce ileri sürülmektedir. Fakat aynı hekimler tutunamayanların bu mikropları kasaplık hayvanları da bulaştırdıklarını ve bu sıkıntılardan kurtulmanın ancak et yemekten vazgeçmekle sağlanabileceğini söylemektedirler. Hayvan terbiyecileri de tutunamayanlarla uzun süre uğraşmış ve bunları sirklerde çalıştırmak istemişlerdir. Fakat bu hayvanların beceriksizlikleri nedeniyle hiçbir hüner öğrenemediklerini görünce vazgeçmişlerdir. Ayrıca birkaç sirkte halkın karşısına çıkarılan tutunamayanlar onları güldürmek yerine mahzun etmişlerdir. Halk kişilere saldırarak parasını geri istemiştir. Filden sonra din duygusu en kuvvetli olan hayvan olarak bilinir. Öldükten sonra cennete gideceği bazı yazarlarca ileri sürülmektedir. Fakat toplu ya da tek gittikleri her yerde hadise çıkardıkları için bunun pek mümkün olamayacağı sanılmaktadır. Başları daima öne eğik gezdikleri için çeşitli engellere takılırlar ve her tarafları yara bere içinde kalır. Onları bu durumda gören bazı yufka yürekli insanlar tutunamayanları ev hayvanı olarak beslemeyi de denemişlerdir. Fakat insanlar arasında barınmaları, ev düzenine uymamaları nedeniyle çok zor olmaktadır. Beklenmedik zamanlarda sahiplerine saldırmakta ve evden kovulunca da bir türlü gitmeyi bilmemektedirler. Evin kapısında günlerce acıklı sesleriyle bağırarak ev sahibini canından bezdirmektedirler. Bir keresinde ev sahibi dayanamayıp kaçmışsa da tutunamayan sahibini kovalayarak gittiği yerde de ona rahat vermemiştir. Şehirlere yakın yerlerde yaşadıkları için onları şehrin içinde çitle çevrili ve yalnız tutunamayanlara mahsus bir parkta tutarak sayılarının azalmasını önlemeyi düşünmenin zamanı artık gelmiştir. Mısra 11. Kelime ve Yalnızlık. Önce kelime vardı diye başlıyor Yuhanna'ya göre İncil. Kelimeden önce de yalnızlık vardı. Ve kelimeden sonra da var olmaya devam etti yalnızlık. Kelimenin bittiği yerde başladı, kelime söylenemeden önce başladı. Kelimeler yalnızlığı unutturdu ve yalnızlık kelimeyle birlikte yaşadı insanın içinde. Kelimeler yalnızlığı anlattı ve yalnızlığın içinde eriyip kayboldu. Yalnız kelimeler acıyı dindirdi ve kelimeler insanın aklına geldikçe yalnızlık büyüdü, dayanılmaz oldu. Selim Işık yalnızlığını kelimelerle besledi. Kelimelerin anlamını bilmeden önce tanıdığı yalnızlığı kelimelerin içinde yetiştirdi. Eski yaşantılarının hastalığından yeni kalktığı sırada aldırışsız kelimeler konuşurken eski yaraların, eski kelimelerinin göğsüne saplandığını duydu birden, sustu kaldı. Kelimeler yalnızlığını yaşamasına da bırakmadılar onu. Her yandan kuşatıp saldırdılar. Kullandığı kelimeler de dönüp ezdi onu, soluksuz bıraktı. Sonra yatağından fırladı birden Selim. Bütün kelimeleri ve yaşantılarını ezdi ayağının altında. Güneşe çıktı. Güneş gözünü acıttı bir süre sonra. Perdelerini kapayıp kelimelerin karanlığına döndü. Bir takım kelimeler bağışladı onu, aralarında gene yaşamasına izin verdiler. Bu kelimelerle birlik olup amansızca saldırdılar başka kelimelere. Aşağılayan, ezen, soluk aldırmayan kelimelere. Yendi, yenildi, sonunda gene yenildi kelimelere. Kelimelerle birlikte açtığı savaşta. Yalnızlık hep oradaydı. Büyük kelimelerden her zaman kaçındığı ve büyük kelimeler kullandığını gördü. Küçük kelimeleri kendine yakıştıramadı. Oysa küçük kelimelerle suçlandı ve kendini küçük kelimelerle savundu. Bütün insanlar ellerini uzatarak işaret parmaklarıyla suçladılar onu kelimeleri yüzünden. Herkese ihanet etmişti. Burhan, Metin, annesi, Sabri, babası, Mimar Cemil ve daha birçok kimse vardı. Metin, ben keman çalarken ve Türkçe tango dinlerken benim adımı utanmaya ne hakkın var diye soruyordu. Burhan saldırıyordu. Her gün benimle birlikte yaşadın. Seni sevdiğime hiçbir zaman inanmadın. Annesi ihmale uğradığını söylüyordu. Babası, bana hep isyan ettin, küçümsedin beni diye tepiniyordu. Bazı okumuş arkadaşları da kültürsüzlüğüne bakmadan giriştiği işlerle acı acı gülerek alay ediyorlardı. Sabri, ayağın kokuyor diye beni sevmedin diyordu. Bazılarını dinlerken yüzünde bir sıkılma izi belirirmiş, birinin yanında ötekinden utanırmış, dilencilere sadaka vermezmiş, Kenan'la Alman hayranı diye alay edermiş, biraz bilince siz anlamazsınız diye azarlarmış, sıkışınca kaçarmış, bekletir aramazmış, kadınların bacaklarına bakarmış, bu yaşa gelmiş daha herkes davacıydı. Sonra hep birlikte bizi başkalarına çekiştirdin şarkısını çok sesli kanon biçiminde söylediler. Birden İsa göründü, hepsini dağıttı. Hadi bakalım, herkes işine dedi. Birlikte havalandılar, yüksekçe bir yere çıkıp baş başa oturdular. Ruhun güzelliğinden filan bahsettiler. İnsanlardan çektiklerini anlattılar, vaktin nasıl geçtiğini anlamadılar. Hava kararırken İsa izin isteyip ayrıldı. Yukarıda babası bekliyormuş. İsa'ya da ihanet etmişti çaresiz. Konuşmaları öyle tatlı bir yönde gelişmişti ki ona da her şeyi söyleyememişti. Kadınların bacaklarına baktığından bahsedememişti bir kere. Ama o her şeyi biliyordu. Olsun, gene de anlatmalıydı. Aralarında gizli saklı bir taraf kalmamalıydı. Sonra bunu kendine bile söylemekte zorluk çekerdi. Tanıdığı bütün kadınlarla düşüncesinde zina ettiğini saklamıştı. Bütün bunlar yetmiyormuş gibi bu meseleleri küçümseyen bir tavırla konuşmuştu İsa ile. Fakat o da çok yüksekten atmıştı. Bazı meselelerin varlığından habersizmiş gibi davranmıştı. Selim bunları odasında tavana bakarak düşündü durdu. Sonunda dayanamadı, kalktı. Lefter'in meyhanesine gitti. Orada bir daha ihanet etti İsa'ya. Haluk'la oturup adamcağızı bir güzel çekiştirdiler. Cinsel meselelere ilgisizliğinin ondaki bir eksiklikten ileri geldiğine karar verdiler sonunda. İnsanı tanımak istiyorsa her yönüyle kabul etmeli onu dediler. İhsalığını bilmeliydi. İnsan hareketlerine engel olabilirdi. Fakat düşüncelerini nasıl durdurabilirdi? İnsan tabiatına bu kadar aykırı bir şey olamazdı. Düşünce suçundan söz etmek anayasaya aykırıydı. Benim de suçum bu kadar olsun. Razıyım dediler birbirlerine. Papazlar hakkında müstehcen fıkralar anlattılar. Kendi adamlarına sahip çıksın önce. Önce dinini yayanlara söz geçirsin de dediler ondan sonra. Sonra Hilmi onları bara götürdü. İyi olamadık, bari kötü olalım dediler.